Ayrım 14. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 234. Karınca ezmez zamanlar. Karınca ezmez Şevki de öldü. Yeni kuşaklar için besbelli hiçbir şey ifade etmiyordur bu tuhaf isim. Oysa bizim çocukluğumuzun ve gençliğimizin çok renkli bir figürüydü o. Nostalji sineması başlığıyla ara sıra ekranlara gelen siyah beyaz Türk filmlerindeki İstanbul görüntülerini hatırlayın. Karınca ezmez Şevki, o İstanbul'a ve o Türkiye'ye ait bir resimdi işte. O zamanlar futbol maçlarında amigolar falan yoktu. Şevki'nin sıfatı da zaten amigo falan değildi. Şimdilerde moda olan tribün önderliği kavramıyla da bağdaştırılamazdı onun durumu. Yalnız bir adamdı o. Yalnız bir sevdalı. Hatta belki de karşılıksız bir sevdanın, umarsız bir aşkın yalnız mahpusu. Ahali maç seyrederken o sahaya sırtını döner, ellerini havaya kaldırır, öylece dururdu dakikalarca. Yani tribünleri coşturmak gibi bir derdi de yoktu. Maça dalıp gitmiş binlerce seyirci onun farkına bile varmazdı kimi zaman. Sonraları galiba Galatasaray tutkusu bir takım taraftarlığından çıkıp bir renk fetişizmine dönüştü onda. Elindeki bayrak yetmedi. Tüm giysileri, aksesuarları, evindeki eşyası ve Dolapdere Taksim hattında çalışan dolmuşu sarı kırmızıya boyandı. Onu bazen İstanbul sokaklarında görürdük. Yolun tam ortasında. Sağ elini havaya kaldırır, dakikalarca dururdu. Trafiği de durdururdu. Ama kimse engellemezdi onu. Arabalarda direksiyon başındaki şoförler, yolcular hiç seslerini çıkarmadan Şevki'nin selamının bitmesini beklerlerdi. Selamladığı da sarı kırmızı renklerden herhangi bir obje olurdu. Bir dükkan tabelası, bir simitçi tablası, her ne olursa artık. 4-5 dakika sonra sessizce ve kendiliğinden çekip giderdi zaten. Evet, kimse engellemezdi onu. Ne Fenerlisi, ne Beşiktaşlısı. Kimseye zararı dokunmazdı çünkü onun. O karınca ezmezdi. Yalnızca o mu? O zamanlar karınca ezmez zamanlardı. Kimsenin bir başkasının karıncasını ezmediği zamanlar. Her şey sonra bozuldu. Mermi manyağı sözcüklerinin kulaklarınızda çınladığı bu günlere inat, o vakitler memleketin en büyük gangsteri Necdet Elmas'tı. Türkiye'nin ilk banka soyguncusu. Öyle kimsenin burnunu filan kanatmadan, çakar almaz bir silahla soyduğu bankadan sonra ülkenin kötü kahramanı olmuş, haftalarca polisi peşinden koşturmuştu, gazetecileri de. Yakalandığında herkesi şaşırtmıştı. Hiç de filmlerdeki gangsterlere benzemiyordu. Efendiden, çelebi bir adamdı. Ağzı da iyi laf yapıyordu. Görenler diyordu ki, karıncayı bile öldüremez. Sonra nelerini gördü benim memleketim. Ama ne yapalım ki o zamanlar, karınca ezmez zamanlardı. Sonra ne iç savaşlar, ne iç kavgalar, ne iç çatışmalar gördü benim ülkem. Sokakların kan gölüne döndüğü, günde 30 kişinin öldüğü, hele sonraları, ülkemin güneydoğusunda 25 yılda 30 bin canın yok olduğu. Lakin karınca ezmez Şevki'nin zamanlarında da memleketin kardeş kavgasına sürüklendiği sözcükleri duyulmuş, bu gerekçeyle ihtilal bile yapılmıştı. Kaç kişi mi ölmüştü o kanlı ihtilal günlerinde? İstanbul'da 2, Ankara'da 1. Beyazıt Meydanı'nda bir de yaralı. Ne sonraki zamanların sağ-sol kavgası, ne daha sonraki zamanların düşük yoğunluklu Güneydoğu Savaşı. Ne İslamcı laik çatışması, ne siyasetçi polis mafya üçgeninde birbirine girmiş yeraltı yerüstü hesaplaşması. Hiçbiri yoktu o karınca ezmez zamanlarda. Stat dışına taşan döner bıçaklı futbol kavgası da yoktu. Ne oldu dersiniz benim ülkeme, ne oldu bizim ülkemize? Bilemem. Kimsecikler de bilemiyor zaten. Ama işte karınca ezmez Şevki de öldü. Çoktandır yoktu zaten. Sonraki hayatımızda hiç yoktu o. Karıncaların ezilip yok olduğu günlerle birlikte yok olmuştu o da. O zamanlar ölmüştü. Adını koymak. Şu işin adını koyalım. Günlük konuşmada bu deyim kullanıldığı zaman arkasından gelen sözcükler de bellidir. Ne kadar? İşin adı, işin parasal boyutudur. İşin adı konmadan hiçbir işe adım atılmaz. Kimi insanlar için bireysel ilişkilerde vazgeçilmez kuraldır bu. Bireyler kendilerini güvenceye ya da sağlama almak isterler. İşin adı o nedenle önemlidir. Çünkü dünya halidir bu. Ne olacağı belli olmaz. Ya da harp olur, darp olur. Oysa harpla, darpla asıl uğraşan devlet bir türlü adını koyamaz. Adını koymaktan hep kaçınır. Asıl konunun etrafında dolaşır durur. Dolaylı ifadeler kullanır. Açık ve net olamaz. Şimdi de öyle oluyor. Biz hepimiz deprem illerinin afet bölgesi ilan edildiğini sanıyorduk. Gerçek ilk kez siyaset meydanında ortaya çıktı. Deprem illeri afet bölgesi ilan edilmemişti. 17 Ağustos'un sonrasında olağanüstü hal, hatta sıkı yönetim önerenler olmuştu. Hükümet iki öneriye de kendi gerekçeleriyle karşı çıkmıştı. Yerine afet bölgesi statüsünün uygulamaya konduğunu söyleyerek daha aktif organizasyon isteyenleri tatmin etmeye çalışmıştı. Sonuçta afet bölgesi durumu yönetime olağanüstü olmasa da olağan dışı yetkiler tanıyordu. Ancak durum tam da böyle değildi. Bakanlar Kurulu'nun ilan ettiği bir afet bölgesi hali yoktu. Sadece afet yasasına göre deprem bölgesindeki illere afet etkinlik onayı tanınmıştı. Yani devlet bir kez daha adını koymaktan kaçınmıştı. Belki ekonomik sosyal gerekçeleri vardı kim bilir. Ama tablo şöyleydi. Afetin kendisi kabul edilse de afetin bölgesi görmezden gelinmişti. Daha önce de çok yapılmıştı. Adı bir türlü konulmamıştı. Türkiye'de hiçbir darbe, darbe değildi örneğin. 27 Mayıs inkılaptı, 12 Mayıs muhtıra, 12 Eylül ise harekat. Çıkarma gemileri, beş parmak dağlarının eteklerine mermi yağmuru altında asker çıkarırken, uçaklar askeri tesisleri bombalarken, Kıbrıs'a düzenlenen askeri operasyonun adı şöyleydi. Barış Harekatı. Güneydoğu'daki askeri durumun adı ise bir türlü tam olarak konulmamıştı. Bölge illerinin olağanüstü hal statüsüne bağlanmasına bakarak bir olağanüstülüğün olduğu anlaşılıyordu. Sonuçta askerlere yakınlığı ile bilinen bir gazetecinin deyiminin yerleşmesi ile işin adı şöyle konuyordu. Düşük yoğunluklu savaş. Bizim meclisimizde kolay kolay af yasası çıkmazdı. Onun yerine pişmanlık yasası çıkardı ya da bazı suçlara ilişkin cezaların kısmen ya da tamamen diye başlayan uzun ifadelerle affın etrafında dolaşılırdı. Vergi yasalarının adı da vergi yasaları değildi zaten. Bin bir türlü tanımlarla devlete dolaylı yoldan gelirler sağlanırdı. Nedense en çok da dolaylı yoldan. Yani adı bir türlü konmazdı. Konsa ne olurdu? Şu olurdu. Çankaya sırtlarından Ankara'nın dar sokaklarına bakarak konuşan, şayak kalpaklı adamın cesareti hakim olurdu hayatın ve siyasetin her alanına. Şöyle demişti. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz. O kadar. Bütçesiz Cumhuriyet. Ulusal bayramlarda birbirine benzer gazete sayfaları. Kırmızı-beyaz bayrak renginin egemenliğinde Atatürk fotoğrafları ve bayram kutlamaları. Cumhuriyet Bayramı ile aynı zamana gelir bütçe haberleri. On yıllardır büyüye büyüye gelen ve sayfalara sığmayan sıfırlarla, ithalat ve ihracat rakamlarıyla milyar dolarlarla. Oysa bu yazıyı 90 yıl önce okuyor olsaydınız, arasaydınız, tarasaydınız, 1923 bütçesine dair rakamlar bulamayacaktınız büyük ihtimalle. Çünkü ekonomi o kadar sıfır noktasındaydı ki bütçe bile yapılamamıştı. Büyük harflerle yazalım bir daha. Bütçe yapılmamıştı. Kaynaklarda 1923'ün bütçesine ait rakamlara rastlanamamıştı o nedenle. Nasıl mı gelinmişti oraya? Osmanlı Türkiye'si 19. yüzyılın başından itibaren tam bir iktisadi çöküntü içindeydi. Türkiye, 18. yüzyıl sonlarında İngiltere'de başlayıp hızla Batı Avrupa'ya yayılan ve dünya iktisadi çehresini değiştiren büyük iktisadi hareketin tamamen dışında kalmıştı. Bu hareket, makinelerin icadı ve sanayide kullanılması hareketiydi. Makinelere sahip olan memleketler, kendi ucuz ve çok miktardaki sanayi mamulleriyle makineden mahrum memleketlerdeki mahalli sanayiyi süratle çökerttiler. Bu memleketleri sanayisizleştirerek. Osmanlı İmparatorluğu bu yarı sömürge nizamının tamamen içindeydi. Bir taraftan kapitülasyonlar, borçlandırma yoluyla istismarlar, milli sanayinin çöküşü, neticede Türklerin gittikçe fakirleşmesi. Osmanlı Devleti'nin son 150 yıllık tarihinin en acıklı gelişmesidir. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam. Tablo şuydu. Türkiye savaşı zaferle bitirmişti ama Yunanistan'dan savaş tazminatı alamamıştı. Tersine Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarını benimsemek zorunda kalmıştı. Bu ağır ve büyük borç taksitlerle ödenecekti. Barış Anlaşması'na göre belli bir süre için günlük tarifelerini de değiştiremezdi. Bir yandan devlet gelirlerini artıracak yollar tıkanıyor, diğer yandan devlet giderlerinin hacmi büyüyordu. 1923'te devletin ihracatı 85 milyon, ithalatı 145 milyondu. İhracatı, ithalatın ancak %59'unu karşılayabiliyordu. Aradaki farkın doğurduğu açık 60 milyondu. Ayrıca ülke hızlı bir enflasyonun içine düşmüştü. Sterlin 3.81'den 7.63 liraya çıkmıştı 3 yılda. Evet, bu tabloda bütçe bile yapılamıyordu. Fabrikalar kapanmış, savaş toplumun bütün teknokratlarını öğütmüş, bilgili ve kültürlü insanlarını yok etmişti. 1923'te 12 milyon nüfuslu Türkiye'de sadece 39 mühendis vardı. 39 mühendis. Yalnızca mühendisler mi? Zanaatkarlar bile eriyip gitmişti. Çocukluğumuzun Cumhuriyet bayramlarında zafer taklarının altında demir döven sanatkar gösterilerinin yapılması boşuna değildi. Yoktular çünkü. Onları onurlandırmak için söylevler vermişti Cumhuriyet'in kurucusu, Cumhuriyet'i kurduktan sonra. Demişti ki, efendiler, zanaatın en basiti, en şereflisidir. En basiti bile yoktu çünkü. Ve demişti ki, makine kimya sanayinin, imalatı harbiyenin açılışında, burada zanaat öğrenen her evladımız, geleceğe ümitle bakmamızın dayanağıdır. İmza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Birileri başka sayfalarda Cumhuriyet'in kuruluşunda büyük büyük işlerle uğraşıldığını da yazıyordur belki de. Doğrudur o da, kim bilir. Lakin biliniz ki yola yokluktan çıkılmıştır. Şimdilerde işten değildir milyar dolarlık bütçeler bağlamak. Biliniz ki o gün zordu, hiçbir şey yoktu, yok. Bilemem bugünkü bütçenin boş kalemlerini ama bilirim ki o gün ve bugün bizim ona borcumuz çoktur, çok. Ve bugün onun için bayramdır. Kırgın savaşçı. Bazen manşetler yığılır üst üste, bunalırsınız. Tam da o sırada yorgun savaşçının ölüm haberi gelir. Türk sineması en büyük yönetmenlerinden birini kaybeder. Halit Refik ölür. Halit Refik. Şimdi o kendi hayat filminin çekilen son sahnesiyle, beyaz perdede beliren son yazısının ardından buruk bir gülümsemeyle görünür ekranlarda. Birçokları için Türkiye'nin Doğu-Batı sentezini kutsayan ve önemli mesajlar içeren filmleri ön saflarda yazılsa da bizim için Halit Refik gurbet kuşlarıdır. 1960'ların başında çekilen ve Anadolu'dan İstanbul'a göçü işleyen film, üç erkek ve bir kız kardeşin Haydarpaşa tren istasyonuna inmeleriyle başlar, tahta bavulları ve hayalleriyle. Siyah-beyaz İstanbul fotoğrafı önünde çok duygusal, çok naif ve çok bizden hikayelerin anlatıldığı filmin kahramanlarından biri şöyle der sonunda. Bu şehri fethetmek hayaline kapılmak hataların başlangıcıydı. Onun için başaramadık. İstanbul'a yenilenlerin filmidir Gurbet Kuşları. Halit Refik sonraları Türk sinemasının her biri okul niteliğindeki filmlerine imza atar durmadan. Doğu-Batı sentezinin bileşkesinde uzanan öyküler çeker, her biri milyonlarca izleyiciye ulaşır zaman içinde. Ama ne yaman bir çelişkidir ki onun adını yıllarca gündemde tutan aslında hiç seyredilmeyen filmidir. 12 Eylül darbesinin TRT yönetimi yorgun savaşçıyı yasaklar ve yakar. Ama tarih hükmünü icra eder eninde sonunda. Büyük ustanın inandığı ve pek çok filminde belli belirsiz akışına dayandığı tarih söyler yine son sözü. 1981'de yasaklanan yorgun savaşçı, 12 yıl sonra savaşı kazanır ve hayat bulur ekranlarda. Tarihin ileri doğru akışının önünde kimse duramaz çünkü. Halit Refik'in kaybı yine aynı ekranlarda duyulduğunda bir kez daha hatırlar herkes tam 12 yıl hiç seyredilmediği halde yönetmeninin hayat macerasına eşlik eden o filmi. Herkes hüzünle ve saygıyla yad eder Halit Refik'i. Ya o filmi yakanlar, o filmi yasaklayanlar ve yakanlar nerede şimdi? Kim biliyor isimlerini? Halit Refik yarım asır Türkiye'ye kattıklarıyla ve yaşattıklarıyla hak ettiği gibi anılırken yüreklerde. Kundakçılar nerede? Nerede şimdi? Kim biliyor isimlerini? Tarih böyle bir şeydir işte. Akar gider kendi seyrinde ve sonuna kadar sürmez hiçbir yangın yeri. Yani dert etmeye değmez hiçbir şeyi. Yıllar geçer, tarih değişir, bir başka yerde nasıl olsa galip gelir. Bugün yenilgisine üzüldüğünüz futbol takımının 11'i, yeni kahramanlarıyla. Ve yıllar geçer, tarih değişir, açılır bir gün ülkeler arasındaki sınır geçişleri. Nerede açılmadı ki? Bakın, İkinci Dünya Savaşı'nın kanlı bıçaklı savaş haritasına. Nazi orduları ve tankları Belçika ve Hollanda sınırından içeri girdi diyen, sararmış bir gazete kupürünü anlatır şimdi. Arabasını atladığı gibi vın diye Köln'den Amsterdam'a giden Alman delikanlısına. Bakın daha 20 yıl önceki Sovyetler Birliği haritasına. Hangi sınır kapısı açık, hangisi kapalıydı? Nerede başlayıp nerede bitiyordu eski zaman çarlıklarının ve ittifaklarının hegemonyası? Tarih öyle bir şeydir işte. Akar gider kendi seyri seferinde. Hakikat olan tek şey Halit Refik'in artık paylaşamayacağıdır bu hayatı bizimle. Yegane hakikat budur işte. Gidenlerle anlaşılan her seferinde. Ve bizim için hala gurbet kuşlarıdır, bedeni zamana yorgun düşen savaşçının en iyi filmi. Hani ne demişti sonunda İstanbul'a yenilen film kahramanı? Bu şehri fethetmeye çalışmak hayali hatanın başlangıcıydı. Ya şu koca dünyayı fethetmeye çalışmak hayali bütün insanların, ya hırsları, ona ne demeli? Parmaklarınızı oynatabiliyor musunuz? Bu yazıyı başlığına bakarak okumaya başladınız. Başlıktaki soru belki size anlamsız, hatta saçma geldi. Gelmemeli. Bilin ki son zamanlarda size sorulmuş en anlamlı sorudur bu. Bu soruyu ciddiye alın. Ve birkaç saniyeliğine bu sayfaları elinizden bırakın. Parmaklarınızı oynatın. Sonra bileğinize geçin. Bileğinizi içe dışa çevirmeye başlayın. Ardından ayaklarınıza inin. Yavaş yavaş ayaklarınızı da kıpırdatın. Bunların hepsini başarabildiniz mi? Gerçekten yapabildiniz mi? Zorlanmadan, acı çekmeden. Bu yazı size meditasyon uygulamak ya da sizi bir tür yazıyla yoga seansına çağırmak için yazılmadı. Size yapmanızı önerdiğimiz bu küçük hareketleri bir insan başardı. Çığlık atabilse atacaktı. Ancak içinden attığı sessiz çığlıkların göz bebeklerine yansıttığı yaşama sevincini görmemek imkansızdı. Bu küçük hareketleri yapan Christopher Reeve'di. Unutanlar için hatırlatalım, beyaz perdenin süpermeni. Yıllar önce geçirdiği bir kaza sonucunda boynundan aşağısı tamamen felç olmuştu. Başını bile oynatamıyordu, sadece konuşabiliyor, duyabiliyor, görebiliyordu. Boynunun altında tüm gövdesi dev bir korsenin içindeydi. Benzetme yerindeyse dudaklarını ve gözlerini oynatabilen bir heykel gibiydi. Sinemanın uçan kahramanı, kadınların sevgilisi, çocukların efsanesi, yakışıklı, dev gibi adam, hayata dönebilmek için hiçbir umudu kalmayan ve artık ölümü bekleyen bir çınara benziyordu. Bir çınar gerçekten, bir ağaç, bir bitki hatta. Başkalarının beslediği, su verdiği, oradan oraya taşıdığı bir canlı. Bir şansı vardı. Bu çekilmez görünen hayata son verebilirdi, bunu deneyebilirdi. Ama o böyle bir finali aklından bile geçirmedi. Bir insanın sahip olabileceği en değerli şeye hala ve eksiksiz sahip olduğunu düşünüyordu. Evet, düşünüyordu. Beyni çalışıyordu, aklı yerindeydi. Düşünüyor, konuşuyor, tartışıyor, seviyor, kızıyor, kırılıyordu. Direnmeye karar verdi. Hayata beyniyle atılacaktı. Ağzıyla bilgisayar kullandı, kitap yazdı. Hatta kendisi için özel olarak yazılmış polisiye gerilim filminde başrol oynadı. Onu izleyenler, başına gelenlere rıza gösteren, olanları kabullenen ve bu şekilde hayatını tamamlamayı amaç edinen bir insan görüyorlardı. Bilmedikleri bir şey vardı. O daha fazlasını istiyordu, iyileşecekti. 10 yıllar alsa da iyileşecekti. Dev çelik korseden kurtulacak, önce ellerini özgürlüğe kavuşturacak, sonra da yürüyecekti. Oysa tıp en son söyleyeceğini en başta söylemişti. Bu imkansızdı, imkansız. Ancak bir gün birdenbire beklenmedik bir şey oldu. Bir mucize. Uzun yıllar süren insanüstü çabaların ardından bir sabah uyandığında parmaklarını oynatabildiğini fark etti. Çok büyük hareketler değildi. Milimetrik bile sayılabilirdi, şaşırdı. Sonra beyninin istemiyle bileklerini hareket ettirebildiğini gördü ve nihayet ayakları da oynuyordu. Yine çok kısıtlı, milimetrik hareketlerdi. Ama işte boynunun altında 10 yıldır Sphinx gibi duran gövdesi taş olmaktan çıkmış, kımıldamaya başlamıştı. Konuşabiliyor ama bağıramıyordu. Lakin çığlıklar atmaktan geri durmadı. İçine attığı sessiz çığlıklar. Çevresindekiler yardımcıları koşuşturdular. Mucizeye tanıklık ettiler. Amerikan medyası, gazeteler, televizyonlar, Süpermen'in kazandığı büyük zaferin haberleriyle doldu. Christopher Reeve televizyonlara çıktı. Canlı yayın konuğu oldu. Kazandığı zaferi anlattı. Dünyanın en mutlu insanı oydu. Gerçekten öyleydi. Katıldığı bir televizyon programını izledim o günlerde. Son yıllarda, ekranlarda ya da gerçek yaşamda izlediğim en mesut insan portresiydi. Ne servetler kazanmış, ne piyangolar vurmuş, ne sevdiğiyle murada ermiş insanlar, ne şampiyonluklara ulaşmış sporcular. Kimsenin gözlerinde bu mutluluk ışığını görmedim. Dahası bir istatistikten söz ediyordu Reeve. Dünyada boynundan aşağısı felç olmuş benzer durumdaki hastalardan 500'ünün yürüdüğünü söylüyor ve ekliyordu. Ben de yürüyeceğim. Bundan sonra ne olur bilinmezdi. Tıp bu kadarını bile mucize olarak görüyor, ötesine hiç şans vermiyordu. Christopher Reeve'in mutluluğunu ise hiçbir şey önleyemiyordu. Sonrası ne olursa olsun, o, kesinlikle o aralar şu koca dünyanın en mutlu insanıydı. Milyarlarca insanın en keyiflisiydi. Çünkü o parmaklarını kımıldatabiliyordu. Bir insanın parmaklarını kımıldatabilmesinden daha büyük bir mutluluk olabilir miydi? Şimdi siz yeniden bırakın bu sayfaları elinizden. Parmaklarınızı oynatın, bileğinizi çevirin, ayaklarınızı kımıldatın. Oynatabiliyor musunuz parmaklarınızı? Öyleyse sizden mutlusu var mıdır? Not: Son ders, asıl olan ömrünüzün ne kadar kısa ya da uzun olduğu değildir. Süpermen, kısa ömrüne hayatın en büyük mutluluğunu sığdırarak gitti. Pelerinle uçtuğu gün değil, parmaklarını oynatabildiği o gün. 14. ayrımın sonu, sayfa 249.